ise erzaklarınızı ulaştırın, bir iftar sofrası da siz açın. Bir kişilik iftar 9 lira. Bir paket erzak 90 lira. 0216 428 3960 hudaivakfı.org.
Şimdi reklamlar.
Acı Badem Koleji'nde hayata anlam katan değerleri eğitimi, dünya standartlarında İngilizce eğitimi, yoğunlaştırılmış TEOG çalışmaları ve gelişimsel rehberlik hizmetleriyle çocuğunuzu geleceğe hazırlıyoruz. Erken kayıt fırsatlarından faydalanmak için www.özelacibademkoleji.com veya 0216 510 52 32'den bize ulaşabilirsiniz. Acı Badem Koleji, hedef ve ideali olan çocukların okulu.
Napa Grup, suni deri sektöründe yurt içinde ve yurt dışındaki pazar payıyla Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlıyor. Napa Grup, suni deri AŞ. Özka Metal, Ankara'da siz değerli sanayicilerin çelik, metal ve plastik ihtiyaçlarını 1997'den beri güvenle karşılıyor. oskametal.com.
Acı Badem Koleji'nde erken kayıt dönemi başladı. Bu fırsata kayıtsız kalmayın. Acı Badem Koleji, geleceğe atılan imza.
Kiyalı'dan babalara renkli, modern ve şık hediye alternatifleri. 30 Haziran'a kadar Kiyalı.com ve tüm Kiyalı mağazalarında seçili ürünlerde %70'e varan indirim fırsatı. Üstelik aksesi özel 6 taksit ayrıcalığıyla. Kiyalı, Türkiye'nin erkek giyim markası.
Muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleminden müstesna bir eser. Kalbi Eğitim Mektebi'nde İrfan Sohbetleri. Kalbimize ve gönlümüze dokunacak konuları işleyen, manevi eğitimin adabını anlatan, tasavvuf yolunun gayesini ortaya koyan bu güzel eseri mutlaka okumalısınız. İrfan Sohbetleri, özel tasarımı ve şık baskısıyla Erkam Yayınları'nda. Hemen isteyin. 0212 671 07 00 erkamyayinlari.com. Tasavvuf yayıncılığının güvenilir adresi.
Reklamları dinlediniz.
Üsve-i Hasene, en güzel örnek. Profesör Doktor Ömer Çelik'le Üsve-i Hasene, en güzel örnek başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek muhterem, pek değerli, pek aziz dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve konuşmama başlamadan önce hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden en yüksek derecede istifade edebilmeyi Allah bize nasip eylesin. Yüreklerimiz, gönüllerimiz, evlerimiz, yurdumuz, ülkemiz, dünyamız Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle dolsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda sevgili Peygamberimizin örnek ahlakından ahde vefası, sözünü tutması, verdiği sözü kesinlikle yerine getirmesi, ister ikili ilişkilerinde olsun, ister devletler arası münasebetlerde olsun, yaptığı anlaşmalara, verdiği sözlere Efendimizin ne kadar sadık kaldığı, onların gereğini getirdiği hususunda çok güzel örnekleri sizlere paylaşmak istiyorum. Tabii ki kulun ilk önce Allah Teala'ya verdiği sözünü tutması lazım. Çünkü biz kalu belada elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim Cenab-ı Hak sorduğu zaman ruhlar aleminde bir yoruma, bir rivayete göre ruhlar kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin diye söz verdiler, söz verdik. Dolayısıyla bir kulun öncelikle tutması gereken, yerine getirmesi gereken sözü Rabbine verdiği kulluk sözüdür. Tıpkı sevgili Peygamberimizin Seyyidül İstiğfar'da sürekli okumuş olduğu ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetat buyurduğu gibi, ya Rabbi ben senin kulunum, bizler senin kullarınızız ve ya Rabbi sana verdiğimiz kulluk sözümüzü gücümüz yettiği kadar tutmaya çalışıyoruz diyerek o sözü yerine getirme birinci vazifemiz olmuş oluyor. Sonra sevgili Peygamberimize ümmet olduk. Ona, onun peygamberine iman ettiğimize görmeden beyat ettik, inandık. Dolayısıyla Peygamberimize iman ve itaat sözümüz de çok önemli, tutmamız gereken bir sözümüz. Bunun dışında diğer insanlarla yaptığımız anlaşmalar, sözleşmeler, verdiğimiz sözlerde yine bu ahde vefanın çok önemli bir boyutunu, yönünü teşkil ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından alacağımız şu örnekler, dosta ve düşmana karşı içte ve dışta Efendimizin verdiği sözlere sadakatini ne güzel ortaya koymaktadır. Bunlardan bir tanesini sahabe-i kiramdan Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bu Huzeyfe, Hüseyl diye bilinen bir sahabenin oğlu. Diyor ki, başımızdan şöyle bir hadise geçti. Efendimizle şöyle bir muhabbetimiz veyahut da bir olay gerçekleşti aramızda. Babam Hüseyl ile beraber yola çıkmıştık. Bir yolculuk esnasında Medine'de, özellikle bu Bedir ve Uhud savaşlarının olduğu zamanlarda, yani müşriklerle Müslümanların kavgalı olduğu savaş ortamlarından bir günde babam Hüseyin ile beraber yola çıkmıştık. Kureyş kafirleri bizi tuttular ve siz muhakkak Muhammed'in safına katılmak istiyorsunuz dediler. Yakaladılar. Yani Müslüman olacaksınız, oraya katılacaksınız, bizim aleyhimize savaşacaksınız. Dolayısıyla sizi bırakmayız veya sizi cezalandırırız diye tutturdular. Biz de onlara şöyle dedik. Hayır, Medine'ye bu sebeple değil, başka bir iş için gidiyoruz. Oraya gittiğimiz zaman Muhammed'in safına katılmayacağız, ona yardımcı olmayacağız, size karşı savaşmayacağız diye bu şekilde söz veriyorlar. Bunun üzerine o müşrikler Hüseyin ve Huzeyfe'den, oğlu Huzeyfe'den Allah adına söz aldılar. Medine'ye gelip durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz edince, alemlerin sultanı Efendimiz şöyle buyurdu diyor Hüseyin radıyallahu anh. Haydi gidin. Biz sizin verdiğiniz sözü tutar, onlara karşı da Allah'tan yardım dileriz buyurdular. İşte benim Bedir Harbi'ne iştirak etmememin sebebi de budur diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Bakınız kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün ahde vefası, verilen sözleri tutması, sadece kendi verdiği sözü değil, kendi yanına gelen ve katılıp kendi yanında düşmana karşı savaşacak olan o insanların yolda gelirken bir şekilde yakalandıkları ve kendini zor kullanan müşriklere bile ikrah altında, zor altında bile olsa verdikleri sözleri yerine getirilmesi, tutmasını ne kadar önemsiyor ve buna saygılı olduğunu ifade ediyor. Gidin diyor, tamam bize katılmayın, savaşmayın da biz sizin verdiğiniz sözü tutar, onlara karşı da Allah'tan yardım dileriz. Dolayısıyla bir kul verdiği sözü tuttuğu zaman orada Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iş yapmış oluyor ve Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanacak bir amel işlemiş oluyor. Öyle bir kula verdiği sözü tutan, ahdine vefa gösteren kulların yardımcısı Cenab-ı Hak olmaktadır. Bu bakımdan verdiğimiz sözleri tutmakta korkmayalım. Bazen bir bedeli olsa da ondan çekinmeyelim. Allah'ın yardımı bize gelecektir. Verilen sözden caymanın Müslümana yakışmayacağını gösteren bir diğer misal de Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı sırada yaşanmıştır muhterem dinleyenlerimiz. Bu da gerçekten hepimizin hatırasında çok ayrı bir yer bırakan, hatırladığımız zaman gözümüzün buğulandığı, yaşardığı çok ilginç bir olaydır. Ebu Cendel hadisesidir bu. Malumunuz Hudeybiye Anlaşması'nın şartlanan biri neydi? Birisi Mekke'den Medine'ye iltica eden kişilerin iade edilmesi. Yani Mekke'de adam Müslüman olmuş. Eğer bu Müslüman kişi Medine'ye giderse, peygamberine katılmak isterse onu kabul etmeyecekler ve tekrar geri Mekke'ye döndürecekler. Anlaşma maddesi böyle. Efendimiz bu maddenin altına imza atmış durumda. Kim olursa olsun, kadın, erkek, kimin çocuğu ne olursa olsun, anlaşma yapıldıktan sonra Mekke'de herhangi bir kişi Müslüman olur veya başka bir şekilde Medine'ye iltica etmek isterse Efendimiz ona engel olacak ve onu tekrar Mekke'ye iade edecek. Anlaşma böyle. Anlaşmanın imzalanacağı o anda, yani artık maddeler kararlaştırılıyor, yazılıyor ve efendim imzalar atılacak. Tam o sırada, ama artık anlaşma maddeleri belli olmuş, o sırada Kureyş temsilcisi Süheyl bin Amr'ın oğlu, bu Süheyl bin Amr da bu anlaşmanın yapılmasında önde bulunan bir şahıs, Kureyş'in de aynı zamanda temsilcisi, bu anlaşmayı yapan kişinin oğlu Ebu Cendel, ayaklarındaki zincirleri sürüyerek yavaş yavaş Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Ebu Cendel radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben Müslüman oldum diyor. Ve Müslüman olduğu için de müşriklerden çok ince işkence görmüş durumda. Bu sırada bir fırsatını buluyor, ellerinden kaçıyor ve kendisini Müslüman safların arasına atıyor. Diyor ki ya Resulallah ben geldim, Müslüman oldum, sana iltica ediyorum, katılıyorum, zaten ben Müslümanım. Beni koru ya Resulallah, beni koru. Beni tekrar bu müşriklerin, kafirlerin eline bırakma, ne olursun ya Resulallah. Çok acı bir tablo gerçekten. Şimdi babası Süheyl, müşriklerin temsilcisi. Şimdi Süheyl ileri atılıyor, diyor ki anlaşma gereğince benim diyor ilk iade edecek diyor kimse, benim bu oğlum olacak. Ve onu kesinlikle bana geri vereceksin diyor. Elindeki sopayla da Ebu Cendel'in yüzüne vuruyor. Başına yüzüne vuruyor. Böyle bir manzara. Olan biteni hüzüne takip eden rahmet peygamberi Efendimiz, Ebu Cendel'in anlaşma harici bırakılmasını, onu kendisine bağışlamasını babası Süheyl'den rica ediyor. Diyor ki Süheyl, ya anlaşmayı yaptık ama şimdi henüz de imzaları da atmadık. Şu oğlun Ebu Cendel bunun anlaşmanın dışında olsun. Bana bağışla bunu. Bunu tekrar efendim geri göndermeyeyim. Çok sıkıntılı bir durumda, buna yardımcı olayım. Fakat taş yürekli o müşrik buna yanaşmıyor. Ebu Cendel radıyallahu anh da müşriklere teslim edilirken feryatlarla Müslümanlara yalvarıyor. Ve yardım istiyor. Diyor ki ey ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, ey Müslümanlar, ey benim kardeşlerim, siz de halimi görmüyor musunuz? Benim bu halimi, ne haldeyim? Bakın dövüyorlar, sövüyorlar. Perişan haldeyim. Zor kurtuldum. Canımı zor kurtarmaya çalıştım. Halimi görüyorsunuz. Hakikaten hali öyle. Yani orada bir farklı bir durum söz konusu değil. Yalvarıyor. Yardım istiyor. Müslümanlar da onun bu haline dayanamayıp ağlamaya başlıyorlar. Fakat burada bir durum söz konusu bizim ahde vefa ile ilgili olarak. Şimdi Resul Efendimiz artık anlaşmayı yapmış. Bu madde üzerinde anlaşılmış. Ve bunun gelecekte çok önemli faydaları olacak. Efendimiz bu anlaşmanın bozulmasını istemiyor veya bu anlaşmayı bozan tarafın kendisi olmasını istemiyor. Burada çok ilahi sırlar var. Hudeybiye anlaşmasında çok derin ilahi sırlar var ki Cenab-ı Hak bunu daha sonra Fetih Suresi'nde inna fetahna leke fetha mubina, ey Resulüm biz sana çok apaçık bir zafer verdik. Hatta fetihlerin fethi, gelecek bütün fetihlerin kapısını açacak bir Hudeybiye anlaşması fethini nasip eyledik diye söyleyecek. Dolayısıyla Allah Resulü bir şekilde de olsa bu anlaşma bozulmasını da arzu etmiyor ama Ebu Cendel hadisesi de böyle yürekleri dağlayıp geçiyor. Müslümanlar Ebu Cendel'in haline dayanamadılar ve ağlamaya başladılar. Onlar da diyorlar ya Resulallah bir çaresi yok mu? Bunu geri alsak, bunu düşmanların, kafirlerin eline terk etmesek. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'i şöyle teselli ediyor. Diyor ki, ey Ebu Cendel, biraz daha sabret, katlan. Allah Teala'dan bunun mükafatını dile. Hiç şüphesiz Yüce Allah, sen ve yanında bulunan zayıf, kimsesiz Müslümanlar için bir genişlik ve bir çıkar yol yaratacaktır. Biz şu kavimle, işte babanla, efendim Kureyş müşrikleriyle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Maddeler belli, yaptığımız anlaşma belli. Bu anlaşma çerçevesinde seni kabul etmemiz mümkün gözükmüyor. Onlar da bize Allah'ın ahdiyle söz verdiler. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. Zira verdiğimiz söze durmamak bize yakışmaz buyurdu. Şimdi kıymetli kardeşlerim burada tabii bu acı manzara tablo karşısında herhalde merhametlerin çok merhametli olan Peygamber Aleyhisselam daha fazla mahzun olmuştur. Daha üzgün olmuştur ama verilen söze sadık kalmak, ahde vefa göstermek ve bu ahde vefa göstermenin de Müslümanlara sağlayacağı faydalar bu açıdan baktığımız zaman bunlar büyük bir tahammülü, sabrı ve sabırla beraber, hilimle beraber bu sonucu beklemeyi gerektiriyor. Buradaki olayın devamında da şöyle bir notumuz var. Daha sonra Merhamet Umman Efendimiz Süheyl'e diyor ki, gel etme, sen onu bana bağışlayıver diyerek dileğini tekrarladı. Ancak Süheyl hiçbir teklifi kabul etmiyordu. Efendimiz Aleyhisselam, öyleyse onu benim için himayene al diye rica etti. Süheyl bunu da kabul etmedi. Onun bu ısrarını görünce Mikrez ile Hüveytip, iki tane yine bunlar müşrikler arasında, ey Muhammed, senin hatırın için onu biz himayemize alıyoruz, kendisine işkence yaptırmayacağız dediler. Efendimiz de bunun üzerine bu şekilde rahatlamış oldu. Yani Allah Resulü yine Ebu Cendel'in peşini bırakmıyor. Onu birisinin himayesine aldırmak suretiyle ki kıymetli dinleyenlerimiz, Araplarda bu himayeye alma şeyi çok önemliydi, bir gelenekti. Yani Mekke'de bir aile herhangi bir kişiyi, bir yabancı olabilir veya orada zulme uğrayan birisi olabilir, ben bunu himayeme alıyorum, bunun hamisi benim dediği zaman insanlar ona dokunamazlardı. Ona dokundukları zaman o himayesini alan aileye veya o kabileye dokunmuş oldular ki Allah korusun bir savaş sebebi de olabilirdi. Dolayısıyla Allah Resulü Efendimiz bir taraftan ahdine vefa gösterirken bir taraftan da Ebu Cendel'i yine o zor şartlarda da himaye altına aldırıp gönlünü rahatlatmış olduğunu görüyoruz. Şimdi tam bu Ebu Cendel hadisesi olayı bitmemişti ki çok geçmeden bir de Ebu Basir diye bir sahabi koşup geldi. O da Mekke'de Müslüman olmuştu. Canını kurtarmış ve Medine'ye gelmişti. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah ben de Müslüman oldum. Kaçtım geldim. Ellerinden kurtuldum. Ne mutlu bana, senin yanındayım. Efendimiz aleyhisselam Ebu Basir'e de aynı şeyi söyledi. Dedi ki Ebu Basir, biz o kavimle bir anlaşma yapmış durumdayız. Eğer ben senin ilticanı kabul edersem o anlaşmayı bozmuş olurum ki ben bunu istemiyorum, bugün görmüyorum. Dolayısıyla Ebu Basir'i de iki kişi geldiler Mekke'den alıp geri istediler, geri götürmeye çalıştılar. Tabi Allah Resulü Sözünü tuttu. Ebu Basir geri gönderdi. Fakat Ebu Basir yolda giderken, hatırlayacağız, yolda giderken o kendisini götüren iki tane müşrikten birisini, Huneysi, öldürdü. Diğeri elinde kaçırdı ve bu şekilde kendi canını kurtarmış oldu. Sonra Ebu Basir yoldan tekrar geri döndü. Öldürdüğü Huneysi'nin elbisesi, eşyası ve kılıcını aldı. Bunları Allah Resulüne getirdi. Dedi ki, ya Resulallah, bunların beşte birini ayır. Çünkü ganimetle alakalı ayet-i kerime gelmişti. Ve'alemu ennemâ ganimtum min şeyin fe'enne lillâhi humusehu velir rasul diye Enfal suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu husus dile getiriliyor ve ganimetlerin beşte birini Efendimiz Aleyhisselam'a tahsis ediyordu ayet-i kerime. Ebu Basri de bunu biliyordu. Dolayısıyla nasıl olsa bu öldürdüğüm kişinin ganimetlerini aldı mı bana demiyor. Ne kadar sahabe-i kiram da hassas ayetlerin gereğini yapmaya gayret gösteriyorlar. Bir de acaba helal mi haram mı, yanlış mı yaptım diye onu öğrenmek istiyor. Ve geliyor, diyor ki, ya Resulallah, bunlardan beşte birini ayır, kendin için al, bunun taksimatını yap diye söylüyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu Basire, ben bunun beşte birini aldığım zaman hayır alamam. Yani bu da benim hakkım değil. Çünkü o zaman senin yaptığını onaylamış ve yine anlaşmayı bozmuş olurum. Bunun beşte birini aldığım zaman müşriklere yapmış olduğum anlaşmaya riayet etmemiş olurum. Fakat senin tutumunda öldürdüğün adamın eşyası da seni ilgilendirir diyerek olayı bu şekilde bağlıyor. Malumunuz Ebu Basir oradan gidip Kızıldeniz deniz sahilinde bir yerde konuşlanıyor. Arkadaşlar toplanıyor ve Kureyş'in başına bela olmaya başlıyor ve Kureyş'in bu Hudeybiye anlaşmasını bozmaya mecbur kalmasının en büyük etkeni de yine bu Ebu Basir'in hal ve hareketleri oluyor. Olumlu anlamda Müslümanlara çok büyük faydası oluyor Ebu Basir'in. Ama burada bizi ilgilendiren Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekten bu zor sahneler karşısında ahdini vefa göstermesi ve hiçbir zaman ondan vazgeçmemesi. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimizin hayatında bunun çok örnekleri var. Aslında bunları saymakla bitirmek mümkün değil. Yine bu Hayber Savaşı sırasında Yeser adlı çobanın başından bir olay geçiyor. Efendimizin ahdi vefasını resmeden, sergileyen, gösteren çok dikkat çekici bir olay. Nakledildiğine göre Yahudi ileri gelenlerinden birinin koyunlarını güderek geçimini sağlıyor Yeser. Hayber gazvesinin cereyan ettiği günlerde kale içinde adı sıkça geçen Allah Resulü ile görüşebilmeyi çok arzuluyor. Ve bir sabah kaleden çıkıp koyunlarını güderken Efendimizle karşılaşıyor. Normalde bir Yahudi, yani Yahudilerin koyunlarını güden, henüz Müslüman olmayan bir çoban Yeser. Ama Efendimiz'in ismini duyunca onunla görüşmekte istiyor, arzu ediyor. İşte bir sabah kaleden çıkıyor, koyunlarını, sürüsünü alıyor ve Efendimiz'le karşılaşıyor. Efendimiz'le kısa bir sohbetten sonra Yeser İslam'ı kabul ediyor. Allah Resulü onun ismini Eslem yapıyor, ismini değiştiriyor. Daha sonra çoban elindeki koyunları ne yapması gerektiğini peygamberine soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben şimdi çobanım. Bu koyunlar benim kontrolümde. Ben de Müslüman oldum. Bu da işte sizin düşmanınız. Allah peygamberin düşmanı Yahudilerin koyunları. Ben bunu ne yapayım? Bakınız kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği cevaba dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, onları geri çevir ve kovala. Şüphen olmasın ki hepsi de sahiplerine döneceklerdir. Eslem bir avuç çakıl alarak koyunlara doğru attı ve sahibinize dönün. Vallahi bundan sonra ebediyen sizinle beraber olmayacağım dedi. Koyunlar toplu olarak gittiler. Sanki onları sevk eden biri varmış gibi kaleye girdiler. Çoban da Müslümanlara birlikte savaşmak için kaleye doğru ilerledi. Şimdi burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam koyunlara ganimet olarak el koymak yerine sürüyü geri göndererek çobanın sahibine verdiği sözü tutmasına imkan sağlamıştır. İncelik burada. Çünkü o çoban sabahleyin o koyunları çıkarırken ben bunları götüreceğim, işte Müslümana teslim edeceğim, ganimet olarak vereceğim dememişti. Normalde yaptığı anlaşma üzere o koyunları güdecek, akşam tekrar sahiplerine getirecekti. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın çobanın yani hal sözlü olabilir, hal de olabilir, o koyun sahiplerine olan ahdini, vaadini yerine getirmesine imkan tanıyor, onun yerine gelmesini istiyor. Hadisenin savaşın uzadığı ve Müslümanlar arasında erzak sıkıntısının baş gösterdiği bir zamana tesadüf etmesi, Efendimizin sergilediği ahde vefanın anlamını daha da artırıyor. Normalde orada onu ganimet olarak ele alıp, gerçi tabi İslam hukukuna göre bunu en iyi uygulayacak Efendimiz Aleyhisselam'dır. Onun ganimet olur mu olmaz mı ona karar verecek Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ama ihtiyaç da var. O koyunların etine ihtiyaç da var. Ama Efendimiz Aleyhisselam Allah neyi emrediyorsa, İslam neyi gerektiriyorsa, ahde vefa neyi gerektiriyorsa onu orada hiç tereddüt etmeden uyguluyor ve o çobanın hukukunu korumuş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hassasiyetini gören ve bizzat yaşayan ashab-ı kiram da tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın ahdini yerine getirmek için gayet titiz davranmışlar ve Efendimizin bu güzel ahlakından en büyük payı da yine onlar almışlardır. Bir olayı Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm. Bu Cabir radıyallahu anh gerçekten Efendimizin çok alakadar olduğu, çok ilgilendiği bir zattır. Ona devesini satın alır, onu geri hediye eder, evliliğinde yardımcı olur. Yani sahabenin bir farklı bir simasıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok ilgi gösterdiği, yardım ettiği bir kişidir Cabir radıyallahu anh. Aynı zamanda çok sevdiği bir sahabedir. Yine o sevgiyi ve ilgiyi bize aktaran bir olay bu. Efendimiz ona söz veriyor. Diyor ki Cabir diyor, bakıyorum ihtiyaçlısın, yanında çünkü kardeşleri var, bakıma muhtaç insanlar falan var. Yani yükü ağır Cabir'in. Affedersiniz kıymetli kardeşlerim. Ve ona söz veriyor. Diyor ki Cabir diyor, eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup vereceğim. Fakat Efendimiz vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmiyor. Daha sonra mal geldiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü'nün birine olan vaadi, verdiği söz veya borcu varsa bize müracaat etsin diye ilan etti. Bunun üzerine Cabir Hazreti Ebubekir'in yanına geliyor. Peygamberimiz bana böyle böyle demişti diyor. Ebubekir elini ganimet malına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 500 dinar olduğunu gördüm. O zaman Ebubekir bana bunun iki mislini daha al dedi ve Peygamber Efendimizin verdiği sözü. Bu da sahabenin inceliği, sahabenin Allah Resulüne bağlılığı, Allah Resulünün ahdini vaadini yerine getirme noktasındaki gayreti. Tabii ki bu söz konusu Ebubekir Efendimiz herhalde bu noktada en büyük gayret ve en güzel davranışlar ondan beklenir. Ve fazlasıyla Cabir'in Efendimizin vaat ettiğinin çok fazlasıyla Cabir'e veriyor ve Efendimizin sözü böyle gerçekleşmiş oluyor. Allah Teala'nın hoşnutluğunu cebedecek ve Allah'ın kelamında ifade edilecek kadar sadıkane ve samimi bir ahd-i vefa örneğini de yine sahabeden Enes bin Nadır radıyallahu anh'den efendim görüyoruz, okuyoruz. Enes radıyallahu anh, bu Hazreti Enes, bizim bildiğimiz Enes'tir bu. O naklediyor olayı. Diyor ki, amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Bu da bir farklı açıdan ahd-i vefanın, verilen sözü tutmanın, hatta yani çok önemli bir söz, Allah'a verilen sözü tutmanın bir örneğidir bu muhterem dinleyenlerimiz. Bedir'e katılamıyor Enes bin Nadır. Bir manisi var, bir engel var. Katılamıyor. Ama bu ona çok ağır geliyor. Yani keşke katılsaydım diye böyle kendi içten içe kendisini yiyip bitiriyor, kemiriyor Enes bin Nadır. Ve şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Bir manim vardı, Bedir'e katılamadım. Eğer Allah Teala müşriklere yapılacak, onlara yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı elbette görecektir. Yani Cenab-ı Hakk'a söz veriyorum, bütün gücümle cihad edecek ve savaşacak ve gerekirse şehit olacağım. Uhud gazvesine katıldı Enes bin Nadır. Müslüman safları dağılınca bu 70 tane şehit yaralılar bunun üzerine Halid bin Velid'in kuşatması ve saldırmasıyla Müslüman safları dağılınca arkadaşlarını kastederek Rabbim bunların yaptıklarından kaçanları kastediyor. Bunların yaptıklarından dolayı sana özür beyan ederim. Müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından da uzak olduğumu bildiririm dedi ve ilerledi. Düşman saflarına doğru, düşmanlara, kafirlere doğru ilerledi. O sırada sahabi Celil Sa'd bin Muaz'la karşılaştı. Dedi ki ey Sa'd, istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'un eteklerinden beri hep o cennetin kokusunu alıyorum. Ey Sa'd. İşte burada Enes bin Nadır'ın bu sözleri hakikaten bizim de yüreğimize işlemeli muhterem dinleyenlerimiz. Biz de cennet talibiyiz. Biz de Allah'ın yolun yolcusuyuz. Biz de İslam'ın hadimleriyiz. Ey Sa'd, istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'un eteklerinden beri hep o cennetin kokusunu alıyorum. Sa'd daha sonra olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ya Resulallah demiştir. Enes diyor ki amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler müste yapmış, uzuvlarını kesmişlerdi. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. İşte şu ayet amcam ve amcam günleri hakkında nazil oldu. Ahzab suresi 23. Estağfirullah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbehu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Müminler içinde öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözlerine sadakat gösterdiler. Şehit oldular. Allah yolunda canlarını feda ettiler. Onlardan kimi ahdini yerine getirdi, çarpıştı, şehit düştü. Kimi de sırasını beklemektedir. Bunlar asla sözlerini değiştirmemişlerdir. İşte bu ayet-i kerimede Enes bin Nadır ve benzeri sahabe hakkında gelmiş oluyor. Tabii burada da bir sahabenin Allah'a verdiği sözü, şehitlik sözünü, Allah yolunda cihat sözünü yerine getirmedeki örneğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla burada kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, ahde vefa çok önemli bir ahlaki değerimiz, faziletimiz. Bu noktada Efendimizin örnekleri ne kadar dikkat çekici sahabeden örnekler. Biz de bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Allah'a olan ahdimizi, Peygamberimize olan ahdimizi, insana olan sözlerimizi verirken dikkatli söz vermeli ama yerine de dikkatlice getirmeli ve bu konuda da Allah'ın rızasını kazanan insanlar olmaya, kullar olmaya çalışmalıyız. Burada son verirken konuşmama yani Enes bin Nadır'ın o cennetin kokusunu duyması meselesi de çok dikkat çekici. Hakikaten uzun Ramazan günlerinde biraz şöyle akşam saatine doğru ne yapıyor kıymetli kardeşlerim? Burnumuzun koku alma özellikleri açılıyor. Çok uzaklardan pide kokularını, yemek kokularını alabiliyoruz. Demek ki biraz daha hassas hale gelse daha derin kokuları alma imkanımız doğacak. İşte eğer burnumuz, manevi burnumuzun delikleri tam açılırsa akşam saatlerinde pidenin kokusunu alan bu burunlar yavaş yavaş Enes bin Nadır gibi cennetin kokusunu aslında alabilecek noktaya gelebilir. Böyle bir özelliğimiz var. Yani bunu da keşfetmeye ve bu kokuyu da almaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan'ı tebrik ediyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Thank you.